Ayrım 50, sayfa 458. Bu konuşma kıyamet gününe kadar sürebilirdi. Ne var ki bu kez de başka biri, "Ben İslam alimiyim," dedi. "Kıyamet ve mahşer günü hakkında böyle saçma sapan konuşmayın. Diriyken bir şey bilemeyen kul, ölünce mi hidayete erecek? Hayır, yine bilgisiz kalacak. İşte siz de bu karanlık içinden konuşuyorsunuz. Gayb alemini siz ne bilirsiniz?" Alim böyle konuşunca ölü halktan birileri de, "O zaman anlat hocam, başımıza ne geleceğini sen anlat," diye yakardılar. Alim bunun üzerine, "Bunları size ben anlatamam. Gayb alemini sahip olduğumuz üç boyutla kavramak imkansızdır. Allah kitabında ne deniyor, onları aktaracağım," deyince cümle Müslümin, "Buyur hocam," dediler. Hoca Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. Her bölümün sonunda sure isimlerini ve ayet numaralarını veriyordu ki en ufak bir şüphe kalmasın kimsenin kalbinde. Birinci defa sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde olanlarla yerde bulunan kimselerin hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üfürülecek. O anda görürsün ki ölüler diriltilip ayakta bakınıp duruyorlar. Zümer 39/68. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere döndürülecektir. İnsanlar kabirlerinden kalkıp bir ve kahkar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. İbrahim 14/48. Doğrusu bu hocalar dünyada olduğu gibi kabirde de çok ve uzun konuşuyordu. Üstelik söylediklerinin bir kısmını herkes anlamıyordu. Sonunda nekropolis ahalisinin alimin uzun ve tumturaklı konuşmasından çıkarabildikleri şunlar oldu. Cehennem henüz tutuşturulmamış, cennetin ırmakları da akıtılmamış henüz. Kıyamet gününden sonra hazır olacak bunlar. Ölüler kuyruk sokumlarında bulunan ve hiç çürümeyen bir zerreden dolayı dirilecekler. Beyaz yufka ekmeğe benzeyen, düz, sıcak bir yerde toplanacaklar. O sırada güneş onlara çok yaklaşmış olacak. Kavrulacaklar, terleyecekler. Mahşer gününde herkes çıplak ve sünnetsiz olacak. Orada 1000 ile 50 bin yıl arasında, parantez içinde bir gün olarak algılanacak bu süre, bekleyecekler ama Hazreti Muhammed'in içi buz gibi sularla dolu, üstü gölgeli büyük bir havuzu olacak. Ümmeti orada serinleyebilecek. Sonra mahkeme başlayacak. Herkes sorguya çekilecek ama cevap verirken ağzım hürlenecek. Onların günahlarını ya da sevaplarını, gözleri, kulakları, elleri ve ayakları anlatacak. Cinler de orada bekleyecekler. Sorgu dönemi bitince herkese bir kitap verilecek. Kitabı sağ taraftan verilenler, yani sağcılar, cennete giderken, kitabı sol taraftan verilenler, yani solcular, cehennemi boylayacaklar. Bir ses, "Hocam," dedi, "bu da mı Kur'an'da yazıyor, yoksa kabirde bile siyaset mi yapıyorsun?" Alim bu soruyu yanıtlamaya değer bulmamış olacaktı ki, duymamış gibi devam etti ve o sırada 70 bin meleğin çektiği, 70 bin halatla cehennemin getirileceğini anlattı. Cehennemden gözleri kulakları olan, ateşten alevden dev bir boyun fırlayacak, günahkarları aynen serçenin önündeki darıları yemesi gibi kapıp cehenneme atacaktı. Ama konuşmasını bitirirken Kur'an-ı Kerim'den birçok kişinin kalbine dehşet düşüren bir ayet daha okudu. "Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın." Tevbe 9/34-35. Zehra, "Eyvah, bizim davette olanlardan bir kişi bile kurtulamaz bu durumda," diye düşündü. Emre bunu duysa çok sevinirdi. Ne var ki bu konuşmalara büyük bir uğultu cevap verdi. Sanki milyonlarca kişi bir ağızdan konuşuyor, hepsinin sözleri birbirine karışıyordu. Zehra'nın yakalayabildiği bazı sözcüklerden anlayabildiği kadarıyla Bunlar nekropolisin pagan, ortodoks, katolik, Yahudi, mecuzi, monofizit, ikonoklast, heretik ve daha nice inanca ait halkıydı ve ahiretin Müslüman yorumuna şiddetle itiraz ediyorlardı. Bir süre böyle gittikten sonra ne olduysa herkes birden sustu. Ortalık, hani derler ya, ölüm sessizliğine gömüldü. Neden sonra bir göz konuştu, oyulmuş gözlerden biri. Sonra sıra burunlara geldi. Meğer ne çok oyulmuş göz, hadi bu biliniyordu diyelim, ne çok kesilmiş burun varmış. Daha çok Bizans'ta kesilmiş burunlar, özellikle de tahttan düşen imparatorlarınki. Herhalde öldürmedikleri imparatorların burunlarını kesiyorlardı ki bir daha tahta geçmeye heveslenmesin. Çünkü ne olursa olsun yüzünün ortasında burun yerine kocaman bir boşluk olan adamı kimse ciddiye alıp da majesteleri demezdi. Buna rağmen bir kez yanılmışlar. Tahttan indirildiği zaman burnu kesilerek sürgüne yollanan imparator, kendisine gümüş bir burun taktırarak tekrar tahta çıkmış. Bir ses, "Hah işte, ben de o dediğiniz burunum," diye imparatora sitem etmek istediğini söyledi. "Beni büyük acılarla kesip attıklarında niye hakkımı aramadın? Yerime gümüşten bir burun taktırdın da ama oldu mu majesteleri? Mesela koku alabildin mi? Bu Koleon sarayının nefis leylaklarını koklayabildin mi? Gümüş burnun bunları sağlayabildi mi sana?" Buna cevap olarak bir ses, "Bunu bize yapanların hepsini öldürüp intikamını aldım sevgili burnum," dedi ve sustu. Abdülhamit devrinin bir şairi, Abdülhamit burun diyeni yakalatır hapse attırırdı ya da menfaya gönderirdi dedi. Acaba çok iri, haşmetli bir burnu olduğu için miydi? Yoksa aynı şehirde hüküm sürmüş Bizans imparatorlarının burunlarının kesilmesi miydi bilinçaltına sinen korku? Burun deyip geçmeyelim beyler, imparatorluk alametidir. "Bunları geçin ey ölü kardeşlerim," dedi bir ses. "Nasıl ki hayatta önemli olan tek şey yaşamın ölümle sonuçlanacağıysa, burada da tek önemli şey var. Ne zaman dirileceğiz? Sur borusu ne zaman üflenecek? Biz dünyanın milyarlarca ölüsü ne zaman ayağa kalkacağız? Ahirette bir tek felsefi sorun vardır, o da tekrar dirilmek. Sadece buna odaklanın. Dünyada yaşadıklarınızı bırakın. Çünkü o kısacık yaşamınız bu sürekli ölüm durumunda küçük bir parantezdi sadece. Bana kalırsa ancak Tanrı öldüğünde dirilebileceğiz bizler. Çünkü yeni Tanrı'nın seçimi için bize ihtiyaç duyacaklar." Bu görüşe itiraz sesleri yükseldi. Onun zaten Tanrı tanımaz bir sapkın olduğunu, bu yüzden böyle imansız konuşmalar yaptığını söylediler. Biri de ellerini çabuk tutmalarını diledi. "Ne olacaksa olsun artık," dedi. "Çünkü zavallıda klostrofobi varmış." Tanrı tanımaz ve sapkın suçlamalarıyla karşılaşan adam, bunun üzerine bir Tanrı tanımaz değil, sadece gayb alemini kavramaya çalışan bir anti-filozof ve Borges çevirmeni olduğunu belirterek, "Belki size göre ateistim," dedi. "Ama ben kendim olarak, kendime göre kimim bilmiyorum ki. Bunu arayıp duruyorum. Varlığımın bir anlamı var mıydı ki yokluğumun olsun? Her şey rastlantısal mı, yoksa bir ilahi plana göre mi işliyor? Tasarladım mı, tasarlandım mı? Bir düş mü görüyorum, yoksa başka birinin düşü müyüm? Daha doğrusu, düşümde başka birini düşleyen birinin gördüğü düşteki, sonsuza kadar uzatılabilecek sayıda bir ayna oyunu muyum?" Borges çevirmeni olduğunu belirtmiştik, değil mi? Tür mü önemli, tek mi? Himalaya'daki kayanın üstüne tırmanan bir karıncanın varoluşunu sorgulaması benimkine mi benzemektedir? Aynı değerde midir? Sonsuzluğu algılayacak bir organa sahip olamadığım için o kavram sadece uzun, belki çok uzun bir zaman demektir bana göre. Niçin geçmiş gelecekten daha kısa? Söyleyin. Niye daha kısa? Ölüm, doğum, hayat. Kolayca söylediğimiz kelimelerin iç anlamlarını bilsek dehşetten donar kalırdık. Dirilerden fazla bir şey bilmememiz garip değil mi? Öldük. Boşluktaki büyü bozulmadı. Üstelik ölümden umduklarımızı da bulamadık. Burada zaman yok. Daha doğrusu hem var hem yok. Yeryüzündeki zamana göre düşünüyoruz ama Burada zaman algısı yok olduğu için bir dakika mı geçti, bir asır mı, bir milenyum mu anlayamıyoruz. Hazreti Muhammed ağaç altında otururken eli yanındaki su testisine değmiş, testi devrilmiş, peygamber kendinden geçerek 18 bin alemi gezmiş, çeşitli hayatlar yaşamış, aradan asırlar geçmiş, ağacın altına geri döndüğünde bakmış ki devrilen testiden dökülen su daha toprağa değmemiş bile. Tek bir ana sığan sonsuzluk, sonsuzluğu anlatan tek bir an. İşte halimiz bu. Zaten fark etmiyor. Bildiğim tek şey ölümün uzun bir bekleyiş oldu. Ama inancımız var. Biliyoruz ki her ölü bir gün dirilişi tadacaktır. Yine kih kih kih kih gibi bir ses çıkaran kemik tıngırtıları sardı ortalığı. Bu sırada nekropolisin garip ortamında huzursuz çocuk sesleri duyuldu. Madem ki bütün yaratıkların sesi bir, bunların çocuk sesi olmasına imkan yok diye düşündü Zehra. Bunlar olsa olsa çocuk taklidi yapan ölülerdi. Kim olduklarını sordu, boğdurulmuş prensler olduklarını öğrendi. Hem Bizans'tan hem Osmanlı'dan yüzlerce prens. Bir ses, bize yapılanları huzur-u mahşerde anlatırız dedik ama ortada böyle bir makam yok henüz, dedi. Biz de başımıza gelen felaketleri sürekli birbirimize anlatıp duruyoruz. En küçükleri benim. Ağabeyimiz 3. Mehmet, sultan olunca cellatlarını yolladı. 18 abimle birlikte beni boğdurdu. O sırada süt emiyordum. Cellat emmeyi bitirmeme bile izin vermedi. Söze karışan kardeşi evet dedi. Bu yüzden boğulduğu zaman dudaklarında süt duruyordu hala. Osmanlıcayı öğrenmesine fırsat kalmadan ölüler diyarının dilini öğrendi zavallı. Hepinizi birden mi boğdurdu diye sordu Zehra şaşkınlıkla. Evet, 19 erkek kardeştik dediler. Abiniz hepinizi boğdurdu ha? Evet, hem de padişah olduğu ilk gün. Tabutlarımız saraydan çıkarılıp Ayasofya'nın bahçesine defnedilinceye kadar bütün İstanbul ahalisi kaderimize gözyaşı döktü. Şimdi bekliyoruz ki o mahşer günü gelsin, biz de o zalim ağabeyimizin yakasından tutup, ''Ey güzel Allah'ım, işte biz masumların kanına giren mendebur budur.'' diye şikayetçi olalım. Cehennemin en dibini boylasın. Padişahı savunmak isteyen biri, ''Ama'' dedi, ''taht kavgası başlayabilirdi aranızda, düzen bozulurdu. İktidar hırsını ölümden başka bir şeyle engellemek mümkün değildir. Yoksa abiniz size kıyar mıydı?'' ''Kıyardı elbette'' dediler. En küçük yine söze karıştı. ''Çocuktuk biz'' dedi. ''Çocuğun ne taht kavgası olacak?'' ''Öyle demeyin'' dedi bir ses. ''Ben 7 yaşında tahta oturdum. Daha sünnet bile olmamıştım. Cülüs töreninden korktum da ağlamaya başladım. Zor yatıştırdılar. Sünneti de daha sonra oldu.'' Bizanslı bir prens atıldı. ''7 çok geç'' dedi. ''Demek ki rekor bende. Ben 2 yaşında Doğu Roma İmparatoru oldum. Hatırlamıyorum ama oldum. Osmanlılar 7 yaşından daha küçük bir imparator bulamadıkları için bu rekoru kırmak yine Bizanslılara düştü. Hey dedi biri, beni unutuyorsunuz. İmparator in utero, yani rahimdeki imparator. İmparatoriçe doğum yaparken saray memurları iki yana dizildiler. Saygılı bir sessizlikle beklediler. Çünkü annemin rahminden bir imparator geliyordu. Annemin bacaklarının arasından başım görünür görünmez herkes yere kapandı. Çok yaşa imparator diye 3 kez haykırdılar. Bu rekoru kıracak hiç kimse yoktur herhalde. Zehra, eğer ölüm böyleyse çok eğlenceli bir şey olmalı diye düşündü. Ne kadar ilginç hikayeler dinliyoruz. Tam o sırada keyfine keyif katan bir şiir duydu. Yine o sese benzemeyen seslerden biri, belki de hal diliyle diyordu ki, kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için. Gelmesin reddeylerim billah öz kardeşimi. Gözlerim insanoğlundan öyle yıldı kim. İstemem ben Fatiha, tek çalmasınlar taşımı. Zehra ile birlikte diğer kabir ehli de bu şiiri çok beğenmiş olacak ki, bolca kemik tıkırdatarak, adını bağışla ey şair dediler. Eşref yanıtını aldılar. Bu ada yabancı olan Bizanslılar bile şiiri çok beğenerek epey bir tıkırdaştılar. Aynı böyle işte. Bizim zamanımızda da böyleydi. Mezar taşımız filan da kalmadı artık dediler. Anlattıklarına göre Roma ordularının sefere giderken yemeklerini taşıdıkları üst üste geçmiş kaplar gibi üstlerinde ve altlarında çok ölü vardı. Biri ölüler apartmanı dedi. Kat mülkiyeti yerin altına doğru bir yerlerden. Bu dediklerin nedir diye sordular ama Zehra cevabın çok uzun süreceğini düşünerek sözlerini kesti. Onlara mezarda zamanın nasıl geçtiğini sordu. İçlerinden biri burada zaman yoktur dedi. Zaman öldü artık. O kavram size göre var. Zaman da öldü. Kendilere ne zamanın oğlu unvanını verenler de öldü. Burada ne yaptığımıza gelince, herkes dünya yüzündeki göz açıp yumana kadar bir sürede geçen kısacık ömrünü düşünür ve bunu bir cümleyle özetlemeye çalışır. Hayatını en çok neye adamıştır? Nasıl bir amaçla yaşamıştır? Kimi der ki, kazandım. Hayattaki en önemli işim buydu. Kimi, savaştım der. Kimi, seviştim der. Kimi yönettim der. Kimi yazdım der. Kimi şarkı söyledim der. Kimi hırsızlık yaptım der. Kimi katlettim der. Bir de kendilerine mezarlık bulamayanlar var tabii. Onlar cellatlardır. Toprak bile bizi kabul etmiyor derler. Yakınmalarını hep duyarız. Hangi devirde olursa olsun ölülerin en aşağısındaki mertebe budur. Çünkü Bizans devrinde de daha sonra da masum bebekleri... Zehra son sözleri duyamıyor. Çünkü yer altından gelen konuşmalar giderek uzaklaşıyor. Gözlerini açtığında kendini banyonun zemininde yatarken bulmak pek de şaşırtıcı olmuyor onun için. Sanki bin yıldan uzun bir uykudan uyanır gibi mahmurluğun ağırlaştırdığı hareketlerle ayağa kalkıyor. Aynada saçlarına çeki düzen verirken birden daveti hatırlayarak panikliyor. Eyvah diye mırıldanıyor. Eyvah! Korktuğu başına geldi işte. Acaba kaç saat baygın kalmıştı? Ayrım sonu. Sayfa 466.